yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Mart 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuz olacak ve dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Bu kez konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu olacak. En son Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti Evde Kal Türkiye. İletişim Başkanı Altun, olağanüstü hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tedbirler olumlu etkisini gösterirken halk da sosyal medyadan verdiği mesajlarla zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmamasını istiyor. Sosyal medyada Evde Kal Türkiye, Evde Kal gibi etiketler kullanılarak binlerce mesaj paylaşıldı. Kullanıcılar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde birbirlerine uyarılarda bulundu. Bu etiketler önceki akşamdan itibaren en çok kullanılan etiketler arasına girdi. Vatandaşlar etiketlerle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın virüse karşı açıkladığı 14 kuralı da paylaştı. Durumun ciddiyetini anlatmak için özellikle İtalya'dan görüntüler ve hastalıkla ilgili istatistikler paylaşılıp bu hatalara düşülmemesi dilendi. Bazı belediye hesapları ve başkanları da bu çağrılara destek verdi. Paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle: ciddiye alın, evde kalın, bana bir şey olmaz demeyin, virüs dolaşmıyor, dolaşan sizsiniz, evde kal, bu bir tatil değil. Hemen yandaki haberin başlığı ise Tele Zirve'de gündem virüs. İstanbul'da yapılması planlanan liderler zirvesi koronavirüs salgını nedeniyle dün telekonferansla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Koronavirüs salgınına karşı alınabilecek ortak önlemler liderler tarafından dile getirildi. Ülkelerindeki Türkler için alınması istenen önlemleri liderlere ileten Erdoğan, zirve sonrası koronavirüsten İdlib'deki insani duruma, Suriye krizinden sığınmacı meselesine, Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar pek çok konuyu değerlendirdik. Bu zor süreçte diplomasiyle işbirliğini aktif işletip sorunları bir an önce çözmek için çalışmaları sürdüreceğiz dedi. Tarihte çok önemli bir günün yıl dönümü bugün. Zafer'in 105. yılı diyor Milliyet gazetesi. Atatürk'ün ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyerek direnişin sembolü haline getirdiği Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında düşmanın yanı sıra hastalık ve açlıkla da mücadele edip cepheye koşan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde de Büyük Destan'ın 105. yıl dönümü başlığı var. Bugün kalbimiz Çanakkale'de diyor Hürriyet gazetesi. Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına karşı durduğu Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal, ancak bugün Türkiye'nin kalbi şehitleriyle atıyor demiş Hürriyet gazetesi. Manşette ise izolasyonu beceriyoruz başlığı var. Virüse karşı devletin önlemlerine vatandaşlar tam destek verdi. Türkiye adeta eve kapandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde tıklım tıklım olan cadde ve sokaklar dün boştu demiş Hürriyet gazetesi. Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm başlığı var. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ilk kez koronavirüsten ölüm olduğunu belirterek, ölen hastamız 89 yaşında Çin temaslı çalışanından kapmış bir beyefendiydi dedi. Bakan Koca dün 51 kişiye daha korona teşhisi konduğunu belirterek hasta sayısının 98'e çıktığını söyledi. Sabah gazetesinin manşeti 12 milyon emekliye virüse karşı koruma, sosyal hayata yeni koronavirüs önlemleri, yaşlılara daha fazla koruma, bankalar, toplu taşıma ve lokantalara yeni düzen geldi. Emeklilere talep etmeleri halinde evde maaş ödenecek. Sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapamayacak. Kronik hastaların ilacı için yeni reçeteye gerek olmayacak. Aşevleri ihtiyacı olanlara eve servis yapacak. Banka şubelerinde müşteri sayısı kontrollü belirlenecek. Bankalar ATM'den para çekme limitlerini artıracak. Toplu taşımada ek seferlerle araç başı yolcu sayısı azaltılacak. Lokantalarda masalar arasındaki mesafe artacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti zirvenin gündemi virüs. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferanslı dörtlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede koronavirüsle mücadele, sığınmacı meselesi konuları ele alındı diyor Yeni Birlik gazetesi. Hemen üstte ise Euro 2020 ertelendi başlığı var. UEFA dün yaptığı acil toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni de süresiz askıya aldı diyor Yeni Birlik gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sınavı geçtik, vatandaşlar tedbirlere harfiyen uydu, dükkanlar kapandı, acil işi olmayan dışarı çıkmadı. Vatandaşlar koronavirüsün yayılmasına karşı kafe, sinema ve çay bahçeleri gibi toplanma mekanlarının kapatılması kararına titizlikle uydu. Acil ihtiyacı olmayanlar dışarı çıkmadı. İstanbul'un en yoğun bölgeleri bomboş kaldı. Dışarı çıkanlar ise çoğunlukla maske taktı. Esnaf para alışverişini eldiven giyerek yaptı. Korona mutabakatı. Başkan Erdoğan, Akşam gazetesinin manşeti, Merkel, Johnson ve Macron arasındaki telekonferansta virüse karşı ortak mücadele kararı alındı. Diriş postasının manşeti dışarıyla teması kes, misafir kabul etme, can güvenliğine taahhütname. Dünyayı kol gezen COVID-19 virüsüne karşı yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirildi. Böylece virüsün ülkemize taşınmasının önüne geçilecek. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti Koca Yürek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Devlet koronavirüsle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nden bile erken davranarak etkin kararlar aldı. Güçlü sağlık sistemimize ve 24 saat yorulmak bilmeden çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tebrikler demiş Milat Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Yılmaz merhaba.
Merhabalar Arzu Türktuğ.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii hemen aktaralım Ankara'nın gündemini. Özellikle Türkiye'nin tek bir gündem maddesi var son günlerde, o da koronavirüs. Sosyal hayatın her alanında koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni adımlar da yolda, bilindiği üzere geçen hafta Perşembe günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir koronavirüs zirvesi yapılmıştı ve bu toplantının ardından bir dizi kararlar açıklanmıştı. O toplantı bugün de yapılacak. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine bir koronavirüs toplantısı yapılacak. Toplantıda gelişmelerle ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tespit ve önerileri değerlendirilecek. Hangi alanda devlet-millet işbirliğiyle nasıl adımlar atılacak, hangi destekler verilecek, buna ilişkin olarak açıklamayı da toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Tabii tüm dünyada görülmeye başlamasından itibaren Türkiye önlemlerini almıştı. Buna ilişkin de Koronavirüs Bilim Kurulu kurulmuştu. O bilim kurulunun bugün de toplanması bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye'de koronavirüse ilişkin ilk ölüm vakası da gerçekleşti ve 98 kişi de koronavirüs tanısı konuldu. Buna ilişkin de alınacak ek önlemler ile ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu toplanabilir. Ona ilişkin de ekiplerimiz Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanması dahilinde halinde oradaki gelişmeleri takip ediyor olacak. Siyasetin gündemi de koronavirüs. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü heyetini bugün CHP Genel Merkezi'nde kabul edecek. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği'ni de heyetini kabul edecek. Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul ettikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına devam ediyor. Bugün genel kurul yine açık olacak. Genel kurulda ekonomiyle ilgili torba teklifin görüşmeleri sürecek diyebiliriz. 20 bin öğretmen ataması da var. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını açıklayacak. Bugün onu da takip ediyor olacağız diyelim. Sözü sana bırakalım Arzu Türktuğ.
Ahmet Yılmaz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Unutmayın, koronavirüs belirti veren bir hastalıktır. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Koronavirüsten korunmak için ne yapabiliriz? Ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Su ve sabunun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanalım. Yıkanmamış ellerle ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Hasta insanlarla temastan kaçınalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Kalabalık yerlerde bulunmamaya çalışalım. Bu virüsün ilacı henüz yok ama korunma yolları var. Hastalığın en iyi ilacı hastalığa yakalanmamaktır.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda gazeteci, yazar Bilal Çetin bizlerle birlikte. Merhaba efendim.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz bugün. Tabii ki gündemde koronavirüs salgını ve bu salgınla, bu hastalıkla yapılan mücadele ile ilgili başlıklar var. Ama bugün çok önemli bir tarihin yıl dönümü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve şehitleri anma günü bugün. Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biriydi ve bizim tarihimizde de çok önemli bir zafer, Çanakkale Zaferi. Neler söyleyeceksiniz? Önce bu konuda söyleyeceklerinizi alayım.
Evet, tabii iyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım tekrar. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün 18 Mart bizim tarihimiz açısından çok önemli bir tarih. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de ecdadımız bir destan yazmıştı. Çanakkale'de yazılan destanın 105. yıl dönümünü kutluyoruz bugün. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü aynı zamanda. Bu vesileyle Çanakkale Savaşı'nda şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan için, bu bayrak için canını feda eden şehitlerimize ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır. Bu vatan için, bu bayrak için gazi olanlara da sağlıklar diliyoruz, şifalar diliyoruz. Tabii Çanakkale savaşları bizim tarihimiz açısından oldukça önemli bir zafer. Çanakkale'de ecdadımız adeta bir destan yazdı. Çanakkale 1. Dünya Savaşı kapsamındaki bu savaşlarda Çanakkale geçilmez dedirten sözleri ecdadımız Çanakkale boğazına ve Çanakkale sırtlarına yazdırdı. Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Çanakkale zaferi bizim tarihimiz açısından şöyle bir önemi de var. Az bir güçle büyük güçlere nasıl meydan okunabileceğini, imanın gücünün nasıl top ve tüfeğe galip gelebileceğini gösteren bir destandır aynı zamanda. Bunu da unutmamak lazım. Zaten bizim ecdadımız geçmişte sadece Çanakkale'de değil, Kutul Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Kore'de destan yazmış bir ecdattır. Bu nedenle Çanakkale Savaşı'nda kaybettiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.
Peki. Evet, başta da dediğimiz gibi koronavirüs salgını bütün dünyayı tehdit ediyor ve ülkeler çok sert önlemler alıyorlar. Bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir koronavirüs toplantısı yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Dün gece geç saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten ilk can kaybının gerçekleştiğini bir basın toplantısıyla halka duyurdu. Bir de dün tespit edilen 51 kişiyle vaka sayısının da 98'e yükseldiğini yine aynı basın toplantısında duyurdu. Neler söyleyeceksiniz koronavirüsle ilgili? Ne tür önlemler alınabilir?
Evet, koronavirüs biliyorsunuz bütün dünyayı tehdit ediyor ve ülkemizde de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ilk vakanın 10 Mart tarihinde görüldüğünü açıklamıştı. Ve dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olayının Türkiye'de gerçekleştiğini duyurdu. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem bir hekim hem de Sağlık Bakanı olarak bu duyuruyu yaparken bir hekim olarak ilk hastamızı kaybettim ifadesini kullanırken sesinin titrediğini ve duygulandığını gördük. Çünkü Arzu Hanım bütün dünyada takdir ediyor biliyorsunuz. Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda çok güzel tedbirler aldı. Çok erken tedbirler aldı. Sınırlarımızın kapatılması kararı verildi. Uçuş yasakları başlatıldı. Okullar tatil edildi. Koronavirüs daha görülmeden okulların tatil edilmesi önemli bir karardı. Camilerde cemaatle namaz kılınması bir süreliğine ara verildi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve özellikle Umre'den gelen vatandaşlarımız yurtlarda karantina altına alındı. Dün mesela Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey açıkladı. Avrupa'dan gelen son vatandaşlarımız 2800 kişi civarında zannedersem. Onların tahliye işlemleri bu sabah 06 itibariyle tamamlandı. Ve Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız da Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantina altına alındı. Tabii Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapıyor ve bugün de sizin belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilecek. Ve bu toplantıya Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve bütün bakanlarımızın ve yetkili kişilerin katılması bekleniyor. Tabii bu toplantıda özellikle koronavirüsle ilgili tedbirler zaten Sağlık Bakanlığımız tarafından alınıyor. Bir de tabii işin ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutuyla ilgili hangi tedbirler alınacak, hangi sektörlere destekler verilecek bu konularla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Tabii bir de bu ortamlarda biliyorsunuz özellikle sosyal medyada çok sayıda yalan yanlış haberler pompalanıyor Arzu Hanım. Vatandaşlarımızın bunlara karşı çok dikkatli olması lazım. İşte o hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği gibi saçma sapan yorumlar yapılıyor, teklifler gündeme getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altunbey de dün yaptığı açıklamada o hal ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin haberlerinde doğru olmadığını açıkladı biliyorsunuz. Bu nedenle vatandaşlarımız resmi açıklamalara itibar etsinler. Sosyal medyada pompalanan, gerçeği olmayan bilgilere, belgelere itibar etmesinler. İnşallah bu koronavirüs tehlikesini Türkiye olarak çok büyük badireler yaşamadan atlatacağımızı umuyorum ben. Çünkü Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor. Koronavirüs tespit edilen vaka sayısında artış var. Ama o kişilerin hemen tedavi altına alınması ve toplumdan tecrit edilmesi de önemli bence. Çünkü biliyorsunuz koronavirüs temas yoluyla yayılıyor. Bu kişilerin karantina altına alınması veya tedavi altına alınması koronavirüs yayılımını azaltacaktır. Ama Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dün akşam da ifade ettiği gibi alınan tedbirlere vatandaşlarımızın sıkı sıkı uymasında çok büyük önem bulunuyor. Temastan kaçınmak gerekiyor, toplu alanlara çıkmamak evet. gerekiyor, evde kalmak gerekiyor. Türkiye evde kal sloganı var biliyorsunuz.
Evet.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da oldukça yaygın biliyorsunuz bu. Orada yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın da dışarıya çıkmayarak evlerinde kalmalarında fayda var. Bize bir şey olmaz dememek lazım Arzu Hanım. Bu nedenle özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıklamıştı. O nedenle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da evlerinden mecbur olmadıkça çıkmamaları, temastan kaçınmalarında büyük fayda var. İnşallah 82 milyon Türkiye ve yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız, soydaşımız, dindaşımız, kardeşimiz insanlık olarak bu koronavirüs belasını da hep birlikte alınan tedbirle atlatacağımızı umuyorum. Tabii bu arada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya bir parantez açmak istiyorum. Bütün dünya, bütün milletiniz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ve bilim kurulu üyelerinin, bunu da belirtelim, bilim kurulu kararlar alıyor. Fahrettin Koca da bu kararları açıklıyor. Bilim kurulumuzun aldığı kararlar sayesinde ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dirayeti sayesinde Türkiye tedbirleri çok hızlı aldı, evet. çok erken aldı ve bu nedenle de koronavirüs yayılımı en az olan ülkelerden biriyiz. İnşallah bu sayı önümüzdeki günlerde de artmaz diyorum Arzu Hanım.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz size.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
sizlere.
Sağ olun. Sizlere.
Teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Dünyayı alarma geçiren koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Yıkanmamış ellerle ağız, yüz, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Çocuklarımıza hijyen kurallarını sürekli hatırlatalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı, burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, bol sıvı tüketmeye ve temiz hava almaya dikkat edelim. Korunma yollarını biliyor ve uyguluyorsak, hastalıklardan korkmamıza gerek yok.
Fuat Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Evet, koronavirüs hakkında acaba yurt dışında, dış basında neler konuşuluyor? Şimdi de onu öğreneceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu telefon attığımızda bizlerle birlikte. Fuat Can Bayramoğlu merhaba.
Merhaba Arzu Hanım, hayırlı sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz manşetleri okuduk. Manşetlerimiz Türkiye'de ortak, koronavirüs salgını ve onunla mücadele için neler yapabiliriz, bunları konuşuyoruz. Yurt dışında, dünya basınında aynı konu nasıl görülmüş, size soralım.
Tekrar merhaba. Öncelikle bugünün anlam ve önemi dolayısıyla ben bu vatanı kurtarmak için hayatını veren Çanakkale şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anarak programa başlamak istiyorum. Şimdi diğer anlamda uluslararası gelişmelere baktığımızda koronanın şu an en önde gelen uluslararası gündem konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen tüm ülkelerde gündemin ilk maddesi koronavirüsü. 200'e yakın ülke var malumunuz. Bu ülkelerde henüz koronanın görülmediği ülkeler olsa bile mutlaka koronavirüse karşı alınan önlemler ve benzeri tedbirler dolayısıyla bu ülkelerde de bu konunun gündemde olduğunu söylemek mümkün. Son en sıcak gelişmeler bağlamında baktığımızda İtalya'da örneğin dün bir Reuters'da yayınlanan haberde İtalyan hükümetinin bir kararı vardı. 10.000'den fazla doktor, son sınıf öğrencisi daha doğrusu tıp öğrencisi sınavlarına dahi girmeksizin, son yılki yapılacak sınavlarına dahi girmeksizin doktorluğa başlayacaklar diye. Hani durumun vehametini göstermesi açısından İtalya'da örneğin çok önemliydi. Yine bizde de alınan tedbirlerle paralel olarak dünya genelinde şu an 300 milyondan fazla öğrenci okuluna gitmiyor. Dolayısıyla nasıl bir etkisi olduğunu görmek anlamında gerçekten çok önemli. Farklı ülkelerde sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş durumda. Bugün örneğin Belçika'da öğleden sonra itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ifade edildi. Fransa'da dün itibariyle sokağa izinsiz olarak çıkan vatandaşlara 123 euro para cezası uygulanıyor. Diğer taraftan başka ülkelerin açıkladıkları önlemler var. Amerika'nın maddi anlamda her vatandaşına $1,000'lık bir yardım yapması konuşuluyor. Toplamda 1.2 trilyonluk bir yardım paketinden bahsediliyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Alınan önlemler kurumsal anlamda devlet düzeyinde elbette çok önemli. Lakin yani bireysel olarak da hem vatandaşların hem de özel şirketlerin de aslında bu sürece destek olması gerektiğini söylemek lazım. Bununla ilgili örnekler de var nitekim. Örneğin Amerika'da dün Beyaz Saray'da hem de yapılan basın toplantısında alınan bir önlem, yani özel sektörde alınan bir önlemden böyle övülerek bahsedildi. O da şuydu, sadece bazı süpermarketler sadece yaşlıların ya da belli yaş üstü kişilerin alışveriş yapabileceği saatler belirlemiş durumda. Yani bunun gibi böyle yani daha alınacak önlemlerle süreç elbette tabii yaşlıların oraya gitmemesi en ideal olan ve eğer bir yakınları varsa onlar için online olarak belki internet üzerinden alışveriş yapıp onlara teslim etmesi en mantıklı olan ama eğer gitmeye zorundalarsa böyle bir düzenlemeden bahsediliyor örneğin. Peki bu süreç ne kadar sürecek? Genelde herkesin merak ettiği durum bu. Bununla ilgili de aslında bir birlik yok. Baktığınızda Hollanda Başbakanı'nın dünkü açıklaması konunun bir seneyi geçebileceği, bir seneyi bulabileceği alınan önlemlerin yansımaları dolayısıyla şeklindeydi. Trump Önce griple kıyaslamıştı bu durumu hatırlayacağımız üzere. Ama en son yapılan açıklamalarda biraz daha konunun ciddiyetini anladığını görüyoruz Amerikan Başkanı'nın. Ve Temmuz ayı, Ağustos ayı hatta daha ötesini alabilir bu süreç dedi. Alman bakanın açıklaması yine uluslararası basın, Avrupa basınına düştü. Orada da Mayıs sonu referans gösterildi. Yani Mayıs sonunu bulur mu diye. Her halükarda şunu söylemek lazım. Bu süreç devletler arası ilişkileri inanılmaz etkilemiş durumda. Yani şöyle söyleyelim. Amerika hala ısrarla, bak dün bir basın toplantısı düzenlendi örneğin. Pompeo'nun ve hem Beyaz Saray'da düzenlendi hem de Dışişleri Bakanlığı'nda. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda Amerika'nın Wuhan virüsü ısrarını görüyoruz. Yani ısrarla bu konuyu Wuhan virüsü şeklinde veriyorlar. Çin ise geçtiğimiz hafta uluslararası basına yansıyan, Çin basına yansıyan açıklamalarda gördük. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleşen bir ordu olimpiyatları vardı. O sebeple Amerikan ordusunun askerleri ülkeye geldi ve onlardan yayılmış olabilir bu virüs diye. Yani Amerika ve Çin'in birbirini suçladığını görüyoruz. Dahası Avrupa ile Amerika arasında bir ayrımcılık var. Daha doğrusu ikilik var. Amerika Avrupa'ya dönük tedbirler açıkladı. Avrupa buna karşı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yetkilileri yaptığı açıklamada bu konuda bize danışılmadı dendi. Trump buna cevap verdi ve dedi ki siz gümrük tedbirleriyle ilgili aldığınız önlemleri bize sormuş muydunuz dedi. Yani Avrupa'nın birliğiyle ilgili soru işaretleri var. Örneğin bu sağlık anlamında yaşananların, yani sağlık alanında yaşananların Avrupa'nın dağılmasına yol açabileceği konu oldu. Bunu kim söyledi? Politico'da çıkan bir makale. Politico'da çok saygın bir uluslararası kuruluş malumunuz, ya da en azından haber olan kurum, yani bilinen bir kurum diyebilirim. Dahası Sırbistan Başbakanı Vučić'in bir açıklaması oldu. Avrupa dayanışmasının tatlı bir masal olduğu çıktı ortaya şeklinde. Yani önümüzdeki süreçte aslında uluslararası kurumların belki yeterliliği, geçerliliği sorgulanır duruma gelebilir. Yine dün çok önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama vardı. Buradan hemen ben hani anılan önlemler kapsamında hızlıca değinmek istiyorum. Amerikan Hazine Bakanı Steve Mnuchin çok ilginç bir cümle kurdu. Ben basında, uluslararası basında da bu konunun vurgulandığını görmedim. Çok önemli olduğunu söylemek için burada söylüyorum. Dedi ki Mnuchin, Amerikan Savunma Hazine Bakanı, havayolu endüstrisi için bu yaşananlar 11 Eylül'den daha ağır dedi. Şimdi bu ifadenin üzerinde durup gerçekten düşünmek gerekiyor. Çünkü 11 Eylül saldırısı öncelikle bir havayolu üzerinden gerçekleşen bir saldırı, bir operasyondu. Terör eylemiydi. İkincisi, yani terör eylemi olarak bahsedilen bir operasyon neticede. İkincisi, bu olay sonrasında güvenlik politikaları anlamında yepyeni bir dönem başladı. Ve Amerika'da İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu, yeni istihbarat başkanlıkları kuruldu. Yani bunları bize hatırlattığı için ondan daha ağır bir dönem havayolu endüstrisi için demiş dahi olsa bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İleride bunun farklı anlamda yansımalarının da olması muhtemel. Dijitalleşme konuşuluyor malumunuz. Ve bu dijitalleşmenin gideceği yer veya duracağı nokta neresi olacak deniyor. Örneğin Çin'le ilgili alınan birkaç önlemler var. Çin'de alınan önlemler. Çok kısaca bahsedeyim. Vaktimiz dar galiba.
Evet.
Sarı, kırmızı ve yeşil QR kodları verilmiş durumda, atanmış durumda her vatandaşa. Ve bunlar bu kodları işte toplu ulaşım kullanılacağı zaman bir yere taratarak giriyorsunuz veya giremiyorsunuz. Eğer yeşilse bu kodunuz, o toplu ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Ama sarıysa veya kırmızıysa, ki bunun da olması sebepleri şöyle oluyor. Siz risk grubundaki birisiyle görüştüyseniz veya riskli bir bölgede bulunduysanız, bir restoranda bulunduysanız mesela, bununla ilgili farklı renklendirmeler oluyor ve o hizmetten faydalanamıyorsunuz. Yine drone ile dezenfektan püskürtülmesi veya işte insanların sokak ihlali, yani sokağa çıkma yasağını ihlal eden insanların drone ile tespiti gibi durumların söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani bireysel anlamda ilerleyen dönemde yani bireysel hak ve özgürlüklerin nerede başladığı, nerede bittiği konusu, devletlerin bu anlamda alacağı önlemler neler olacak, dijitalleşmenin varacağı nokta kapsamında acaba bugün alınacak önlemler koronavirüsü ile ilgili süreç neticelendiğinde kalıcı olacak mı yoksa geçici mi olacak? Bunların hepsini gerçekten izleyip göreceğiz.
Evet, bir de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin ülkesine o ülkelerden olan kişilerin ülkesine girişini bir süreliğine yasaklamış durumda. Avrupa kapılarını kapattı deniyor. Bununla ilgili bilgiler var mı basında?
Evet, şöyle şunu söyleyebiliriz. İlk önce hatırlayacağımız üzere mesela Macron'un açıklamaları basına yansıdı. Henüz 7 Mart'ta yani bundan bir hafta 10 gün kadar önce Macron İtalya ile ilgili yapılan bir açıklama sonrası ya da biraz daha bir zaman önce yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olmasa şimdi notlarıma bakmam lazım. Macron bir açıklama yapmış ve eşiyle beraber bir tiyatroya gitmişti. Çok kısa bir süre önceydi bu. Yani burada aslında o dönemde alınan önlemlere karşı Avrupa Birliği ülkelerinin gösterdiği tepkilerin çok doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü aynı noktaya bugün kendileri gelmiş durumdalar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu benzeri önlemleri aldığını görüyoruz. Tartışılan konu şu oluyor Avrupa basında da Amerika basında da. Çin'in uyguladığı tedbirler doğru muydu? Yani o noktaya gidiyor, o noktaya bir evrim var. Daha doğrusu o noktanın tartışıldığını söylemek mümkün. Evet. Yani Çin çok sert baskıcı tedbirler aldı diye biliyoruz malumunuz. Acaba hani bu noktada, daha doğrusu öyle okuyoruz en azından, bu noktada alınacak önlemler Avrupa Birliği özelinde de bu noktada olacak mı olmayacak mı? Avrupa içinde bu tartışmanın olduğunu söylemek mümkün.
Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, hoşçakalın.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Telefon bağlantımız daha var. Sevgili dinleyicilerimiz, Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan telefon attığımızda bizlerle birlikte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Oytun Orhan, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sizinle de Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii bizim hemen sınırımızın ötesi Suriye ve İdlib gündemi son evet. derece önemli. Dün bir zirve gerçekleşti. Tabii yaşadığımız koronavirüs salgını, dünyayı etkileyen bu hastalık sebebiyle İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan bu yönde hazırlıklar yapılan zirve telekonferans yöntemiyle gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson video konferanslı dörtlü bir zirve gerçekleştirdiler. İdlib konusu tabii bu zirvenin başlıklarından biriydi. Nasıl değerlendirirsiniz bu zirveyi?
Evet, ifade ettiğiniz gibi esasında bu koronavirüsü nedeniyle siyasi gelişmelerin de ciddi şekilde etkilendiği, hatta bu bahsettiğiniz telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen mini zirvenin de gündeminin başında yine bu virüsle mücadele konusunun geldiğini görüyoruz ki esasında İdlib meselesi ve Avrupa'ya dönük Türkiye üzerinden gerçekleşen göç dalgasının esas olarak tartışılması planlanıyordu. Bu amaçla düzenlenmesi planlanan bir zirveydi. Ancak yine gündemin başına virüsle mücadele konusu oturdu. Tabii bu yine virüs meselesi nedeniyle siyasi gelişmelerin de bir durağanlık içerisine girdiğini görüyoruz. Yani hem İdlib özelinde hem de Orta Doğu genelinde daha çok gündemin bu meseleye odaklandığı, dolayısıyla bunun da sahadaki İdlib ve Suriye sahasındaki hem askeri gelişmeler hem de siyasi çözüm mülteciler konusunda atılacak adımlarda önemli bir duraksamaya neden olduğu görülüyor. Şu anda Avrupa'ya dönük göç dalgasında bir durağanlık söz konusu. Şu anda öyle bir acil durumla karşı karşıya değiliz. Keza İdlib konusunda da yaşanan son gelişmeler, Türkiye-Rusya arasında imzalanan son mutabakatın Moskova'da imzalanan Soçi'nin güncellemesi şeklinde ifade edebileceğimiz mutabakat çerçevesinde M4 otoyolu üzerinde Türkiye ve Rusya ordularının gerçekleştireceği ortak devriye göreviydi. Buna ilişkin ilk devriye görevi icra edildi, ancak planlanan tüm M4 otoyolu üzerinde bir devriye görevi icra edilmesiydi. Ancak yol üzerinde bazı grupların eylemleri, saldırıları nedeniyle bu biraz kısa tutuldu, devriye görevinin icra edildiği bölge. Şu anda Rusya Türkiye'den buradaki bazı radikal grupların çekilmesi konusunda ek süre tanıdı. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu devriye görevine engel oluşturacak ve tehditler savuran bazı radikal, El-Kaide türevi bazı grupları buradan çıkarma konusunda bir görev üstlenebilir, bir sorumluluk alabilir diye düşünüyoruz. Ama onun dışında şu anda genel anlamda bir sakinliğin hakim olduğu söylenebilir. Moskova mutabakatı sonrasında ateşkes küçük ihlaller dışında büyük ölçüde uygulanıyor. Rejimin ihlalleri oldu birkaç bölgede. Muhalifler tarafından bazı saldırı girişimleri püskürtüldü Cebel Zaviye bölgesinde. Ama bunun dışında genel anlamda büyük resme bakıldığında büyük oranda ateşkese uyulduğunu söylemek mümkün. Tabii operasyonların durmasıyla birlikte göç konusunda da bu 400 zirvenin de temel gündemini oluşturan zirve göç konusunda da en azından kısa vadede rahatlatıcı bazı gelişmeler söz konusu. Çünkü bahsettiğimiz ateşkes nedeniyle ve Türkiye'nin nihai Soçi veya İdlib sınırlarının çizildiğini ortaya koymasıyla birlikte halk, İdlib halkı yavaş yavaş evlerine doğru dönmeye başladılar. Biliyorsunuz Türkiye sınırına yığılmıştı 1 milyonu aşkın Suriyeli, İdlib'de yaşayan Suriyeli. Evet. Şimdi İdlib şehir merkezinden veya diğer bazı yerleşimlerden kuzeye doğru, operasyonların yaklaştığını düşünerek kuzeye doğru göç eden Suriyelilerin bir kısmı dönmeye başladı. Bu hem Türkiye üzerindeki baskıyı hafifletiyor ve doğal olarak da tabii Avrupa'nın en büyük kaygısı olan göç, yeni bir göç dalgası konusundaki riskleri biraz daha azaltıyor. Ama tabii bunlar dediğimiz gibi kalıcı değil, henüz geçici. Ateşkesin çünkü sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri var. Burada hem rejimin ciddi bir risk oluşturduğunu hem de radikal grupların, yani İdlib tarafında da azınlık olsalar da bu süreci baltalama kapasitesine sahip radikal grupların da süreci istismar edebileceğini öngörmek gerekir. Bu da tabii ateşkesin kalıcılığı konusunda soru işaretleri, ama şu anda bir kısmi rahatlamanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu zirvede de sadece tabii Suriye ve mülteciler İdlib meselesi değil, bunun dışında yine diğer bölgesel meseleler de Libya gibi bazı diğer bölgesel meseleler de ele alındı. Ama şunu kabul etmemiz gerekiyor, bütün ülkeler şu anda tamamen koronavirüs ile mücadeleye odaklanmış durumda. Evet, de bizim de bakanımızın da ifade ettiği gibi küresel bir sorun, ama herkes ulusal anlamda bu sorunla mücadele etmek için kaynaklarını, dikkatini, enerjisini bu soruna odaklamış durumda. Bu da bölgesel ve uluslararası meselelerin seyrini etkilemiş gibi gözüküyor. Bir durağanlık hakim diyebiliriz bölgede.
Şimdi tabii o bölgede, Orta Doğu'da bu salgın ne durumda? Bir yandan o da konuşuluyor, tartışılıyor. Hürriyet gazetesinde bir haber var. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki günlerde Suriye'nin İdlib vilayetinde de koronavirüs testine başlamaya hazırlanıyor diyor. Bu evet. Yöndeki gelişmeler ile ilgili neler söylersiniz?
Şu anda tabii salgının, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı üzere merkez üssü Avrupa'ya kaymış durumda. Yani Uzak Doğu da değil artık. Yani Çin bu işi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Güney Kore çok başarılı bir sınav verdi. Beklenti çok yüksek rakamlardı ama nispeten kontrol altına almış gözüküyor. Ama Avrupa şu anda tamamen kontrol dışında. Başta İtalya olmak üzere İspanya aynı şekilde. Tabii bizim komşumuz olması itibariyle İran'daki durum gerçekten, rakamlar ürkütücü. Vaka sayısı ve ölüm sayısı katlanarak artıyor. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında tabii kısmi olarak nispeten diyelim Avrupa'ya oranla daha iyi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama buradaki rakamların düşüklüğü acaba gerçek rakamlar mı yoksa bunların tespit edilememesiyle mi ilgili alakalı? Bu ciddi bir soru işareti. Özellikle Suriye'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre hiçbir vaka olmadığı söyleniyor şu anda Suriye'de. Ama bu gerçekten çok gerçekçi bir tespit değilmiş gibi gözüküyor. Özellikle Suriye sahasında İran'dan gelen işte İran destekli milislerin, yabancı milislerin sürekli İran'a gidiş gelişlerini düşündüğümüzde ve Suriye'de çok farklı bölgelerden insanların gelip ilk savaşta çatıştığını düşündüğümüzde çok gerçekçi gözükmüyor. Dolayısıyla burada muhtemelen tespitle ilgili bir sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. İdlib bölgesi de tabii bizim açımızdan da sınırımızda yığılmış 3,5 milyon insan ve orada olabilecek böyle bir salgın baş edilemez bir insani krizi beraberinde getirir. Yani büyük ülkeler bile bu sorunla baş etmekte zorlanıyor. Yoğun bakım üniteleri yetersiz kalıyor. Dolayısıyla İdlib gibi zaten insanların barınmakta, yiyecek bulmakta zorlandığı bir bölgede böyle bir salgının ortaya çıkacak olması gerçekten düşünülmek istemediğimiz bir tablo ortaya çıkarır. Bunun doğrudan tabii Türkiye'ye riskleri olur. Böyle bir durumda insanların kaçışını engellemek de mümkün olmayacaktır. Ve tabii ki insanların doğal kaçış rotası Türkiye olacaktır. Tabii bütün bunlar risk oluşturuyor. Yani o anlamda İdlib'de bu tür kontrollerin yapılacak olması son derece yerinde, hatta geç kalınmış bile söylenebilir. Ama şu ana kadar gelmiş bir vaka tespiti İdlib bölgesinden söz konusu değil.
Evet, şimdi haberin devamı İngiliz Reuters ajansı vermiş bu haberi. Diyor ki Suriye'de muhaliflerin elindeki bölgelerde bulunan sağlık merkezlerinin sadece yarısı faal. Yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon kişi geçici kamplarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye sorumlusu Dr. Rick Brennan, bu hafta testlere başlamak için gerekli teçhizatlara sahip olmayı umuyoruz. Çok kaygılıyız. Etraftaki tüm ülkelerde rapor edilmiş vakalar var diyor. Tabii ki işin sağlık boyutu da son derece tedirgin edici, korkutucu. Bakalım önümüzdeki günlerde ne tür bilgiler, haberler gelecek o bölgeden. Biz de kaygıyla bekliyoruz.
Evet, yani oradaki tabii en büyük sıkıntılardan biri de Rusya ve rejimin operasyonlar adı altında sivil alanları ve özellikle hastaneleri bombalamış olmasıydı. Ve şu anda oradaki tabii sağlık altyapısı son derece kötü bir durumda. Zaten eksik olan altyapı bu hava saldırıları nedeniyle büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Hiç uygun olmayan şartlarda, binalarda oradaki sağlık personeli halka hizmet sunmaya çalışıyor. Zaten böyle bir krizin olduğu ortamda dediğim gibi büyük ülkelerin baş etmekte zorlandığı, evet, altyapı yetersizliği yaşadığı, özellikle yoğun bakım üniteleri konusunda bir ortamda, hı-hı, insanların küçük bir alana sıkıştığı, 3,5 milyon civarında insanın küçük bir alana sıkıştığı bir ortamda ortaya çıkacak salgının tabii etkileri inanılmaz boyutta olacaktır. Dolayısıyla dediğimiz gibi geç kalmış ve hemen özellikle Türkiye'nin de doğrudan kendi sorunuymuş gibi, evet, çünkü doğrudan Türkiye'ye etkileri olacaktır. Türkiye'nin kendi sorunuymuşçasına baş etmesi gereken, önlemler alması gereken bir bölge olabilir. Ama tabii herkes şu anda sorun dediğimiz gibi ulusal olduğu için öncelikle içerideki, evet, bu eğilimin durdurulması, belli bir noktada artık durdurulup geriye dönüşün başlatılması konusunda çabalar sürdürülüyor. Ama Suriye'de vaka olmaması açıkçası çok gerçekçi değil. Evet. Biraz önce bahsettiğim nedenlerden ötürü.
Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz
ben
size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni Gün.